Ayrım 20.
Bu soyguncu yerine sahip olduğu paranın soyguncuyu bu eyleme ittiğini iddia ederek soyulanı suçlamak değil midir? Bu gerçeğe olan sarsılmaz bağlılığı ve felsefi incelemelerinin yanıltılan kamuoyunu kendisine zehir bardağını uzatmaya ittiği iddiasıyla Sokrates'i mahkum etmek değil midir? Bu emsalsiz tanrı bilincinin ve tanrının buyruklarına sarsılmaz inancının onu çarmıha götürdüğünü iddia ederek İsa Mesih'i lanetlemek değil midir? Şiddet eylemlerine yol açacağı gerekçesiyle insanların temel anayasal haklarını talep etme çabalarından vazgeçmelerini istemenin, federal mahkemenin de oy birliği ile tespit ettiği gibi, ahlak dışı bir şey olduğunu artık görmeliyiz. Toplumun görevi soyulanları koruyup haydutları cezalandırmak olmalıdır, tersi değil. Ayrıca ılımlı beyazın zaman mitini anlamsız bulup reddedeceğini düşünmüştüm. Bugün beyaz bir Teksaslı kardeşimden mektup aldım. Mektubunda şöyle diyor: "Bütün Hristiyanlar siyahların bir gün eşitlik haklarını alacaklarını biliyor. Ancak siz dini aceleciliğinizde biraz fazla ileri gitmiyor musunuz? Hristiyanlığın bugünkü kazanımlarına ulaşabilmek için 2000 yıl geçmesi gerekti. İsa'nın öğretisinin kök salabilmesi için zamana gereksinimi var. Burada söylenenlerin tümü zaman kavramı ile ilgili trajik bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Bu, zamanın kaçınılmaz biçimde bütün kötülükleri gidereceğine ilişkin gerçekçi olmayan garip bir tasarımdır. Zaman tümüyle tarafsızdır. Yıkıcı olarak da yapıcı olarak da kullanılabilir. Kötü niyetli insanların iyi niyetli insanlara göre zamanı çok daha iyi kullandıklarına giderek daha çok inanıyorum. Bizim neslimiz bir gün sadece kötülerin yaralayıcı sözlerine değil, iyilerin korkunç suskunluğuna da yerinecektir. İnsanlığın hiçbir zaman kaçınılmazlık vagonuyla ileriye taşınmadığını öğrenmemiz gerekiyor. İlerleme, Tanrı'nın işçileri olmaya hazır insanların yorgunluk bilmeyen çabalarının ve ısrarlı angajmanlarının sonucudur. Bu çabaların yokluğunda zaman ancak sosyal durgunluktan yana olan güçlerin müttefikidir. Yaratıcı biçimde kullanmak ve doğruyu yapmak için zamanın hep uygun olduğunu akıldan çıkarmamamız gerekir. Şimdi demokrasi prensiplerini hayata geçirme ve milletimizin ağıtını kardeşliğin yaratıcı metiyesine dönüştürme zamanıdır. Şimdi ulusal politikamızı ırkçı adaletsizlik batağından kurtarıp insanlık onurunun güvenli doruklarına oturtmanın zamanıdır. Bizim Birmingham'daki tutumumuzu aşırı olarak niteliyorsunuz. Meslektaşlarımın şiddete dayanmayan çabalarımı aşırılık olarak görmeleri bende öncelikle derin bir hayal kırıklığı yarattı. Zenciliğin birbirleriyle çatışan iki gücü arasında bulunduğum gerçeği üzerine düşünmeye başladım. Bunlardan birisi, uzun yıllar süren baskılar sonucu kendilerine olan saygıyı ve özbilinci, ayrımcılığa uyum sağlayacak derecede kaybetmiş olanlarla, üniversite öğrenimi yaptıkları, ekonomik güvenceye kavuştukları ya da ırk ayrımcılığından belli yararlar sağladıkları için bilinçsiz bir biçimde zencilerin sorunlarına karşı duyarsız hale gelen orta sınıf mensubu olan az sayıda zencinin oluşturduğu ataletin gücüydü. Diğeri ise acı ve nefretin tehlikeli biçimde şiddeti onaylamaya eğilimli gücüydü. Bu güç ifadesini tüm ülke çapında ortaya çıkan ve en tanınmışı Eliyah Muhammed'in Müslüman hareketi olan farklı siyah milliyetçi gruplarda buluyor ve ırk ayrımcılığının devam etmesinin yarattığı hayal kırıklığından besleniyor. Bu hareketi Amerika'ya inancını kaybetmiş olan, Hristiyanlığın adını bile duymak istemeyen ve beyaz insanın bir şeytandan başka bir şey olmadığına inanma noktasına gelmiş insanlar oluşturuyor. Benle atalet içinde yaşayanların teslimiyetçi hareketsizliklerine ne de siyah milliyetçilerin nefret ve umutsuzluklarına ortak olmak istiyorum diyerek bu iki grubun arasında durmaya çalıştım. Daha iyi bir yol var, sevginin ve şiddetsiz protestonun yolu. Tanrı'ya şükür ki Zenci Kilisesi sayesinde şiddetsizlik kavramı mücadelemize taşınmış bulunuyor. Böyle bir şey olmasa eminim güney şehirlerinde kan gövdeyi götürürdü. Gene eminim ki beyaz kardeşlerimiz bizi isyancı ve yabancı ajitatör olarak niteleyip şiddete dayanmayan mücadele biçimimizi desteklemeyi reddederlerse, milyonlarca zenci hayal kırıklığı ve umutsuzluğa kapılacak ve siyah milliyetçilerin ideolojilerinde teselli ve güven arayacaktır. Ve böyle bir şeyin kaçınılmaz sonucu korkunç bir ırk savaşı Karabasan'a olacaktır. Ezilenler ebediyen ezilen olarak kalamazlar. Günün birinde içlerinde özgürlük arzusu yeşerir. Amerikan zencesinde de olan budur. İçindeki bir şey ona doğuştan sahip olduğu özgürlük hakkını, dıştaki bir şey ona bu hakkı kazanabileceğini duyumsattı. Bilinçli ya da bilinçsiz. Almanların Zeitgeist, dönemin ruh hali, dedikleri şeyin çekimine kapılmış olan zenci, şimdi Asya'daki, Güney Amerika'daki, Karayipler'deki esmer ve sarı kardeşleriyle birlikte ırk ayrımcılığının olmadığı vaat edilmiş ülkeye doğru hızla yol alıyor. Zenci toplumunu saran bu canlı eylem arzusunun fark edilmesi, açık protesto gösterilerinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Zenci dışarı vurulmamış nefret ve bastırılmış hayal kırıklıklarıyla doludur. Kendisini bunlardan kurtarması gerekir. Bu nedenle bırakınız arada bir yürüsünler. Valilik önünde gösteri yapmalarına izin verin ve onun neden oturma grevleri ve özgürlük mitinglerine gereksinimi olduğunu anlayın. Onun bastırılmış duygularını şiddet kullanmaksızın ifade etme biçimine izin verilmezse, bu duygular şiddet patlamaları biçiminde açığa çıkacaktır. Bu bir tehdit değil, tarihte benzerleri yaşanmış bir gerçekliktir. Bu nedenle siyah kardeşlerime, memnuniyetsizliğinizden kurtulun demedim. Tersine bu normal ve sağlıklı memnuniyetsizliğin şiddetsiz doğrudan eylem yoluyla başka yaratıcı kanallara yönlendirilebileceğini söylemeye çalıştım. Şimdi beni bu nedenle mi aşırıcılıkla suçluyorsunuz? İtiraf etmeliyim ki bu bende ilk başta derin bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak olay üzerine biraz düşününce aşırı olarak değerlendirilmek bende bir memnuniyet hissine yol açtı. İsa sevginin aşırı bir taraftarı değil miydi? Düşmanlarınızı seviniz, size beddua edenlere hayır duası ediniz, sizden nefret edenlere iyilik yapınız. Amos adaletin aşırı bir taraftarı değil miydi? Bırakın adalet su gibi, doğruluk güçlü bir nehir gibi aksın. Paulus İsa Mesih'in öğretisinin aşırı bir taraftarı değil miydi? İsa'nın işaretini bedenimde taşıyorum. Martin Luther bir aşırıcı değil miydi? Burada duruyorum, başka şekilde davranamam. Tanrı yardımcım olsun. John Bunyan aşırıcı biri değil miydi? Vicdanımı kanlı bir mezar haline getireceğime, ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalmayı tercih ederim. Abraham Lincoln bir aşırıcı değil miydi? Bu millet yarısı köle, yarısı özgür olarak var olmaya devam edemez. Thomas Jefferson da bir aşırıcı değil miydi? Bütün insanların aynı özelliklerle yaratılmış olduklarına inanmak bizim açımızdan çok doğaldır. Yani sorun bizim aşırıcı olup olmamamız değil, ne tür aşırıcı olduğumuzdur. Nefretin mi yoksa sevginin mi aşırı taraftarı olacağız? Adaletsizliği devam ettirmek isteyen aşırıcılar mı yoksa adaletin aşırıcıları mıyız? Golgata'daki dramatik olay sırasında 3 kişi çarmıha gerilmiştir. Unutmayınız ki söz konusu 3 kişi de aynı suçtan, aşırı olmak suçundan çarmıha gerildiler. Bunlardan ikisi yozlaşmanın aşırıcılarıydı ve bu nedenle de unutulup gittiler. Ama üçüncüsü, sevginin, gerçeğin ve iyiliğin aşırı taraftarı olan İsa Mesih göklere yükseldi. Bu anlamda belki de Güney Eyaletlerinin, Amerika ve dünyanın acil biçimde yaratıcı aşırıcılara gereksinimi var. Ben ılımlı beyazın bunu anlayacağını ummuştum. Belki de çok iyimserdim. Belki beklentilerim çok fazlaydı. Şimdi başka bir ırkı ezen bir ırkın ancak çok az sayıda mensubunun ezilenlerin derin iç çekişlerini ve ısrarlı taleplerini anlayabileceklerini kavradığımı düşünüyorum. Adaletsizliğin güçlü, ısrarlı, kararlı bir eylemle yok edilmesinin zorunlu olduğunu düşünenlerin sayısı ise daha da az. Bu nedenle hiç değilse bazı beyaz kardeşlerimizin bu sosyal devrimin anlamını kavramaları ve ona katılmalarına müteşekkirim. Bunların sayıları çok değil ama çok değerli ve başarılı insanlar. Ralph McGill, Lillian Smith, Harry Golden ve James Dobbs gibi kadın ve erkek kardeşlerimiz ikna edici, savunucu ve anlayışlı ifadelerle mücadelemiz konusunda yazılar yazdılar. Diğerleri bizimle birlikte Güney'in isimsiz sokaklarında yürüdüler. Güney'in kirli, haşere kaynayan cezaevlerinde onları pis zenci dostları olarak niteleyen öfkeli polislerin küfürlerine ve kötü muamelelerine maruz kaldılar. Çok sayıdaki ılımlı beyaz kardeşlerinden farklı olarak bunlar, anın aciliyetini ve ırk ayrımcılığı belasına güçlü doğrudan eylemle karşı çıkmanın zorunluluğunu kavradılar. İzninizle ikinci hayal kırıklığımdan kısaca söz etmek istiyorum. Beyazların kilisesi ve liderliği beni olağanüstü büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Elbette ki birkaç önemli istisna söz konusu. Sizlerin her birinizin sorunla ilgili bizim açımızdan çok önemli bir tavır aldıklarını unutmadım. Sizin muhterem Stallings, geçen pazar günkü ayine Hristiyan anlayışınıza uygun olarak zencileri de davet etmeniz her türlü takdirin üzerindedir. Ayrıca bu eyaletin yıllar önce Spring Hill Koleji entegre eden Katolik yöneticilerini de şükranla anmalıyım. Bu istisnalara rağmen kilisenin beni hayal kırıklığına uğrattığını bir kez daha söylemem gerekiyor. Bunu kilisenin her yaptığına karşı çıkan eleştirmenlerden biri olarak söylemiyorum. Bunu İncil'i vaaz eden biri, kiliseyi seven, eğitimini ona borçlu olan, gücünü onun kutsamasından alan ve ona yaşamı boyunca sadık kalacak biri olarak söylüyorum. Yıllar önce aniden ve tümüyle beklenmeyen bir biçimde Montgomery'deki otobüs grevinin yöneticiliğine seçildiğimde, garip bir biçimde Beyaz Kilisenin bizi destekleyeceğine, Güney eyaletlerinin beyaz papazlarının, vaizlerinin ve hahamların bizim en güçlü müttefiklerimiz olduğuna inanmıştım. Gerçeklikte ise bunlardan bazıları özgürlük hareketimizi anlamak istemeyen ve liderlerini kötü göstermeye çalışan mutlak karşıtlarımızlardı. Bir kısmı ise cesur olmaktan çok dikkatli olmaya çalışıyor, kilise vitraylarının arkasındaki uyuşturucu güvenlik ortamında sessiz kalıyorlardı. Yıkılan hayallerimize rağmen Birmingham'a bu şehirdeki beyaz kilise liderliğinin davamızın haklılığını anlayacağı ve bizim haklı şikayetlerimizi derin ahlaki ve sorumluluk anlayışıyla karar verme konumunda olan mercilere ileteceği umuduyla gelmiştim. Sizlerin bizi anlayacağınızı ummuştum, ancak yeniden hayal kırıklığına uğradım. Güney eyaletlerinde kilisenin çok sayıda yöneticisinin ayinlerde yasa öyle istediği için inananları ırk ayrımcılığını kaldıran karara uymaya çağırdıklarını duydum. Ama ben beyaz papazların bu karara uyun, çünkü entegrasyon ahlaki olarak doğru ve iyidir ve zenci senin kardeşindir demelerini beklerdim. Kilisenin zencilere karşı aşikar adaletsizliklerin ortasında kenarda duruşunu ve havadan sudan şeyler ve ikiyüzlü harcı alem laflar ettiğini gözlemledim. Milletimizin ırkçı ve ekonomik haksızlıklardan kurtulma yolundaki büyük kaygısının ortasında ben birçok papazın, "Bunlar İncil'le ilgisi olmayan sosyal sorunlardır," dediğini duydum. Ve maalesef birçok kilisenin kendisini ruhla beden ve dini olan ile dünyevi olan arasına garip bir ayrım çizgisi çeken bir başka dünya dinine adadığını gözledim. Kısacası 20. yüzyılın sonuna insanlara adaletin daha yüksek mertebelerine ulaşmaları için öncülük etmek yerine büyük ölçüde statükoya uymuş kitlenin peşinden giden bir dini cemaatle ulaşıyoruz. Alabama, Mississippi ve tüm diğer güney eyaletlerini baştan başa dolaştım. Kaynayan yaz günlerinde ve soğuk güz sabahlarında kuleleri göğe yükselen güzel kiliseleri seyrettim. Onların büyük etkileyici teoloji bölümlerini gördüm ve kendime tekrar tekrar buralara ibadete ne tür insanlar geliyor, bunların tanrıları kim? Vali Barnett'ın dudaklarından federal yasaya karşı direniş sözleri dökülürken, Vali Wallace, isyan ve nefret borsunu çalarken neredeydi bu insanlar? Yorgun, perişan kadın ve erkek zenciler, teslimiyetin zindanlarını terk edip yaratıcı bir protestonun pırıltılı tepelerine tırmanma kararı verdiklerinde, bu insanlar neredeydi sorularını sordum. Evet, bu sorular beni hala meşgul ediyor. Derin bir hayal kırıklığı içinde, kilisenin bu miskin tutumundan dolayı ağladım. Ama inanın bu gözyaşları sevginin gözyaşlarıydı. Çünkü sadece derin bir sevginin olduğu yerde derin hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Evet, kiliseyi seviyorum. Onun kutsal duvarlarını seviyorum. Zaten başka nasıl olabilirdi ki? Benim oldukça seyrek rastlanan özel bir konumum var. Babası, dedesi ve büyük dedesi vaiz olan biriyim. Evet, ben kiliseyi İsa'nın bedeni olarak görüyorum. Peki bu bedeni sosyal ihmalkarlığımız ve inançsız olarak görülme korkumuzla nasıl bu ölçüde lekeleyip yara bere içinde bıraktık? Kilisenin çok güçlü olduğu bir dönem vardı. Bu Hristiyanların kendilerinin inançlarından dolayı acı çekmeye mahkum edilecek önemde görülmelerinden sevinç duydukları bir dönemdi. O zamanlar kilise sadece kamuoyunun revaçtaki eğilimlerini, düşüncelerini gösteren bir termometre değil, toplumun geleneklerini düzenleyen bir ısı ayarlayıcısıydı. İlk Hristiyanların geldiği her şehirde iktidar ilişkileri sarsılır ve egemenler onları barış düşmanı, yabancı ajitatör olmakla suçlama çabasına girerlerdi. Ancak onlar göklerdeki düzenin kolonisi olmak ve Tanrı'ya insandan daha çok itaat etmek yolundaki inançlarına sadık kalırlardı. Sayıları sınırlıydı ancak inançları güçlüydü ve karşıtlarının ezici çoğunluğundan korkmayacak kadar Tanrı ile dolulardı. Çocuk cinayetleri ve gladyatör savaşları gibi geleneksel melanetlere son veren onlar olmuşlardı. Bugün her şey çok daha farklı. Günümüzün kilisesinin güvensiz sesi genellikle zayıf ve etkisiz. Ve kiliselerimiz ne yazık ki çoğunlukla statükonun destekleyicisi rolündeler. Şehirlerimizin çoğundaki yönetimler, kilisenin var olan duruma ilişkin bu destekçi tavrından dolayı, onun varlığından rahatsız olmak bir yana, kendilerini daha da güçlü hissediyorlar. Ancak Tanrı'nın ilahi hükmü kilisenin üzerindedir, hem de hiç olmadığı kadar. Kilise geçmişine güç veren kutsal ruhu yeniden kazanmazsa, inandırıcılığını yitirecek, milyonlarca inançlı insanın sadakatini kaybedecek ve 20. yüzyıl için anlamsız sosyal bir kurum olarak bir kenara atılacaktır. Her gün kilise ile ilgili hayal kırıklıkları tam bir tiksintiye dönüşen gençlerle karşılaşıyorum. Belki de yine çok iyimserim. Organize din, milletimizi ve dünyamızı selamete ulaştırmanın aracı olamayacak kadar statükoya bağlı hale mi geldi? Belki de güvenimi gözle görülmeyen kiliseye, dünyanın umudu ve gerçek isyan ocağı olarak kilise içindeki kiliseye, eklesiya, yöneltmeliyim. Ancak gene de organize din saflarından birkaç soylu insanın konformizmi kötürümleştiren zincirlerinden sıyrılıp, özgürlük savaşının aktif taraftarları olarak bize katıldıkları için Tanrı'ya şükrediyorum. Bunlar güvenli cemaatlerini terk edip, Albany, Georgia sokaklarında bizimle birlikte yürüdüler. Özgürlük için güney eyaletlerinde tehlikelerle dolu yolculuklara çıktılar. Bizlerle birlikte cezaevlerine girdiler. Bazıları kiliselerince dışlanıp papazları ve meslektaşları tarafından ihanete uğratıldılar. Ancak adillerin yenilgi anlarında bile zafer kazanan kötülerden güçlü oldukları inancıyla yollarına devam ettiler. Halkın içinde hamur mayası gibiydiler bunlar. İnançları İncil'in hakikatini bu karışık dönemde çürümekten koruyan inanç tuzu idi. Ve bunlar hayal kırıklığının karanlık dağında bir umut tüneli kazdılar. Kilisenin bir bütün olarak bu tayin edici dönemin gereklerini yerine getireceğini umut ediyorum. Ama kilisenin adalete yardıma koşmaması durumunda bile gelecekle ilgili umutsuz değilim. Hedeflerimiz şu anda yanlış anlaşılsa bile Birmingham'daki mücadelemizin sonuçları konusunda kuşkum yok. Birmingham ve bütün ülkede özgürlüğe ulaşacağız. Çünkü özgürlük Amerika'nın hedefidir. Aşağılanıp kötü muameleye de tabi tutulsak, kaderimiz Amerika'nın kaderiyle ortaktır. İlk göçmenler, Plymouth'a gelmeden önce biz buradaydık. Jefferson'ın kalemi bağımsızlık ilanının gösterişli sözcüklerini tarihin sayfalarına yazmadan önce de biz buradaydık. Dedelerimiz bu ülkede 200 yıl boyunca ücret almadan çalıştılar. Pamuğu kral yapanlar onlardır. Onlar iğrenç aşağılanmaların ve vahşi adaletsizliklerin eşliğinde efendilerinin evlerini kurdular. Ve her şeye rağmen anlaşılamaz bir canlılıkla kendilerini geliştirdiler. Köleliğin sınırsız vahşeti bizi durduramadıysa, şimdiki karşıtlarımız hiç durduramaz. Özgürlüğümüzü kazanacağız. Çünkü taleplerimiz Tanrı'nın ebedi istekleri ve milletimizin kutsal mirasına uygundur. Bitirmeden önce yazınızda beni inciten bir noktaya değinmek istiyorum. Düzeni sağladığı ve şiddet eylemlerini engellediği için Birmingham polisine övgüler düzüyorsunuz. Eğer altı silahsız, barışçı zenci gencin kudurmuş polis köpekleri tarafından kelimenin tam anlamıyla nasıl parçalandığını görseydiniz böyle bir şey yapmazdınız. Ve gene inanıyorum ki polislerin cezaevindeki zencilere ne kadar bayağı ve insanlık dışı muamele yaptıklarını bilseydiniz, bunların genç yaşlı demeden zenci kadınlara nasıl küfürler ettiklerini, itip kalktıklarını, erkekleri nasıl dayaktan geçirip tekmelediklerini görseydiniz, toplu yemek duası yapmak istediğimiz için ikinci kez yemeklerimizi kestiklerini bilseydiniz, onları övmekte bu kadar acele etmezdiniz. Üzülerek söyleyeyim ki polise yaptığınız övgülere katılamayacağım. Polislerin göstericilere kamuoyu önünde oldukça disiplinli davrandıkları bir gerçektir. Yani dıştan bakıldığında belli anlamda şiddetten uzak dururlar. Ama hangi amaçla? Irk ayrımcılığının lanetli sistemini ayakta tutmak için. Son yıllardaki vaazlarımda sürekli olarak şiddete karşı olmanın, kullanacağımız araçların uğruna mücadele ettiğimiz hedef kadar temiz olmasının gerektiğini vurguladım. Bununla ahlaki hedeflere ulaşmak için ahlak dışı araçlar kullanmanın yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama şimdi ahlaki araçlar kullanarak ahlak dışı hedeflere ulaşmaya çalışmanın da en az onun kadar, hatta çok daha yanlış olduğunu savunmak durumundayım. Belki Sayın Connor ve polisleri kamuoyu önünde Albany, Georgia'daki polis şefi Pritchett'tan daha az şiddet kullanıyorlardı. Ancak bunlar şiddete başvurmama ahlaki aracını ahlaki olmayan bir hedef için, açık ırk ayrımcılığını ayakta tutmak için kullandılar. T.S. Eliot bu durumu anlatmak için kötü bir hedef için iyi bir eylemi kullanmaktan daha fena bir ihanet yoktur demişti. Ben sizlerin cesaretleri, fedakarlıkları ve insanlık dışı provokasyonlar ortasında gösterdikleri şaşılası disiplinden dolayı Birmingham'daki oturma grevine ve diğer eylemlere katılan zencileri övmenizi beklerdim. Güney eyaletleri bir gün gerçek kahramanlarının kimler olduğunu kavrayacaktır. Bunlar öncülerin yaşamlarını şekillendiren korkunç yalnızlığı ve ayak takımının düşmanca alaylarını, hedeflerinin bilinciyle ve cesaretle göğüsleyen James Meredith gibi insanlardır. Bunlar arkadaşlarıyla birlikte ayrımcı otobüsleri kullanmama kararı alıp, yorulup yorulmadığını soranlara onurla, "Ayaklarım yorgun ama ruhum dinlendi" diyen 72 yaşındaki Montgomery'li kadının şahsında temsil edilen yaşlı, ezilmiş, horlanmış siyah kadınlardır. Bunlar şiddete başvurmadan cesaretle lokallerdeki oturma grevine katılıp inançları uğruna hapse girmeye hazır olan genç lise ve üniversite öğrencileri, İncil'in genç vaazcıları ve bir dizi cemaat temsilcisidir. Güney bir gün lokallerde oturma grevine katılan Tanrı'nın bu mahrum edilmiş kullarının gerçekte Amerikan rüyası ve bizim Yahudi-Hristiyan geleneğinin kutsal değerleri için isyan ettiklerini ve tüm milletimizi kurucularının anayasa ve bağımsızlık beyannamesiyle açtıkları demokrasinin kaynağına geri götürmekte olduklarını fark edecektir. Bu hayatımda yazdığım en uzun mektup, neredeyse bir kitap bile denebilir. Korkarım değerli zamanınızdan epey alacak kadar uzun. Rahat bir masada yazma olanağım olsaydı, bunun çok daha kısa olacağından emin olabilirsiniz. Ancak insan günlerce yalnız başına bir cezaevi hücresinin bunaltıcı tek düzeliği içinde yaşarsa, uzun mektuplar yazmaktan, tuhaf şeyler düşünmekten ve uzun uzun dua etmekten başka ne yapabilir ki?